billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Üçüncü meyve, zişura bakar. Zişura bilhassa, özellikle insana bakar. Evet, sırrı vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetdar meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı ve en mes'udu ve halık-ı alemin muhatabı ve dostu olabilir. Tevhid nazarıyla bakılıyor. Vahdet nazarıyla, sırrı vahdetle aleme nazar edildiği zaman, vahdet aslında birlik demek. İşte ehli felsefe birden yalnız bir sudur eder diye ifade edip her şeyi dalalete incirar etmişler adeta. Birden bir sudur eder, ondan sonrası sebepler tahtında veya başka şeyler tarafından meydana gelir diye. Ama nübüvvet ehli veya nübüvvetin mesleğinin ortaya koymuş olduğu prensip nedir? Birden birlik sudur eder yani. Birden birlik sudur eder. Bu kainatın halikı bir midir? Evet, bir. Öyleyse bu kainatta da ne vardır? Bir birlik vardır. Hatta tersinden, yani kainatın halikı birse kainatta birlik vardır. Veya kainatta birlik, nizam, intizam, mükemmeliyet varsa bu kainatın halikı birdir. Yani bu şekilde bakmış oluyoruz. Aynı şeyi nedir? İnsanla getirip bütünleştiriyor yani. İnsan bu kainatta kainattan hariç olan bir şey değildir. Kainattan bağımsız olan bir şey değildir. Kendisi nedir? Başlı başına, tek başına müstakil olan bir varlık değildir. Kendi içinde çalışan, kendi içinde dönüşen bir şey değildir. Peki nedir? Kainatın mevcudatı içerisinde aslında nedir? Şu kainat ağacının en mükemmel meyvesidir yani. Vahdet nazarıyla baktığınız zaman insanı en mükemmel meyve olarak görüyorsunuz. Ve kainatla neyi var? Bir bütünlüğü var yani. O bütünlük kainattaki neyi ortaya koymuş oluyor? Nizamı, intizamı ve mükemmeliyeti. İnsanın da onunla olan münasebetlerini tamamen ortaya koyuyor. İşte buradan bakılınca Allah birdir. Nedir? Kainatın halikidir. Kainatı topyekün bir bütün ve birlik içerisinde yaratılmıştır. Neticesinde insanı en mükemmel şekilde halk etmiştir. Ondan sonra devam eden, yani en kıymetli meyvesi kainatın ve mahlukatın en nazenini, yani insanın artık özellikleri ortaya çıkacak yani. Meyve olunca, kainatın meyvesi olunca, kainatın en mükemmel meyvesi olunca o meyvenin de nezaketi ve nazikliği ne olacaktır? En üst düzeyde olmuş olacaktır. Okuduğumuz bahis aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini anlatan ehad, değil mi? Allah'ın birliğini ifade eden ismi ehadle ilgilidir yani. İsmi ehadle ilgilidir. Ehadiyet noktasında, ehadiyetin en özel tecellisi her bir şeyde, yani cemal ve kemal her bir şeyde kendisini göstermekle beraber, ehadiyet her bir şeyde kendisini göstermekle beraber en üst düzeyde ehadiyetin tecellisi neyde vardır? İnsanda vardır yani. Dolayısıyla insanda ehadiyetin tecellisi insanı en nazik ve en nazenin bir varlık, en özel ilgilenilen, en çok ihtimam gösterilen bir varlık haline getirmiş oluyor. En mükemmeli, en kemalde, en zirvede. Neden en zirvede? İşte risalelerde de zaten bunların izahları aslında tamamen risalelerin her tarafında kendisini gösteriyor. İnsan penceresinde bunu uzun uzun Üstad Hazretleri ne yapıyor? Açıyor, ifade ediyor. İşte bütün Esma-i İlahiye içerisinde bir ismi azam vardır diyor, o gizlidir. Bütün Esma-i İlahiye'nin içerisinde bir tecelli azam var ki, bir nakş-ı azam var ki, o da insandır. İşte nakış en yüksek olunca, tecelli en yüksek olunca, bütün esmaya en yüksek seviyede bir mazhariyet olunca insanda ne olacaktır? Bu alemin en mükemmeli, en mükemmel meyvesi veya zihayatın en bahtiyarı. Aşağıda da gelecek. En mes'udu, netice itibariyle de böyledir. Onların hepsini konuşacağız. Kainatı bütün olarak görüyoruz. Yani sadece bu alem değil. Ruhlar alemi, anne karnı, şu dünya, işte kabir hayatı, kabir hayatından sonra ahiret, ondan sonra saadeti ebediye. Bu insan sırat-ı müstakimde gittiği müddetçe aslında nereye gidecektir? Saadet-i ebediye, cennet. Cennet aslında kimin içindir? İnsanlar içindir. Bakın insanların hepsi oraya alınıyor. Yani cennetlik olan insanların hepsi oraya alınıyor. Ama hayvanların hepsi oraya ne yapılmıyor? Alınmıyor. Çift çift veya tek tek ne yapılmış? Alınmış oluyor yani. En bahtiyarı, en mes'udu, sırrı iman ile şu dünyada dahi en mes'ud yine kimdir? İnsandır. Aşağıda onların misalleri tek tek verilecek. Ve Halık-ı Alemin, biraz önce Fatiha'dan bunu ifade etmeye çalıştık. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Halık-ı Alemin muhatabı ve dostu olabilir. Kim? İnsan. Allah'a muhatabız. Allah bizi kendisine muhatap olarak kabul ediyor. Bana sen diyebilirsin. Yalnız sana ibadet ederim. Bana sen diyebilirsin diyor. Muhataplıkta bu kadar seviye ne olmuş oluyor? Mesafe adeta kısaltılmış oluyor. Ve araya hiçbir şey koymuyor diyor. Bana adeta nedir? En yakın seviyede ne yapabilirsin? Hitap edebilirsin. Ben de sana hitap ediyorum. Ne ile? Kur'an'la. Ne ile? Peygamberlerle. Ne ile? Kitaplarla. Ne ile? Büyük zatlarla. Durmadan hitabını Cenab-ı Hak yapıyor. Kainat kitabından bizim alacağımız çok istifadeler var. Adeta kainat kitabının lisan haliyle, diliyle Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bize hitap ediyor. Biz bu noktada bütün her şeyle, yani kainat kitabına bakmak noktasında, Kur'an-ı Azimüşşan'a bakmak noktasında aslında her şeyimizle Allah'a ne yapabiliyoruz? Muhatap oluyoruz ve Cenab-ı Hak bizi kendisi için böyle kabul ediyor. Bu bizim için bir büyüklük, bir erdemlilik, mahlukat içerisinde çok özel bir yere konmanın keyfiyetidir yani. Hatta, bir ileri mesafe geliyor, bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır. Tevhid ile bağlıdır. Yani imana girmeyen, iman dairesi içinde olmayan, işte ayeti kerimenin ifadesiyle sümme radednâhu esfele sâfilîn, yani o en aşağıların aşağısına indiği gibi, iman ile de aslında ne olacaktır? En yükseklerin yükseğine çıkacaktır. Üstad Hazretleri 30. sözde, Ene bahsinde iki grubu anlatır. Öyle mi? Birisi nübüvvettir, birisi felsefedir. Öyle mi? Nübüvvet tutmuş gidiyor, felsefe tutmuş geliyor diye ifade eder. Nübüvvet nerede? Bütün hayırda, bütün hasenatta, bütün güzelliklerde, bütün iyiliklerde kendisini gösteriyor. Ve bu nübüvvet yoluna dahil olan bütün hayırlılar, beşeriyet, hepsi en güzel zamanlarını, en güzel ahlaklarını yaşamış oluyorlar. Ama bir tam tersi var ki felsefe. Felsefe ne yapıyor? Dalalet vadilerinde koşuyor. İnsanı alçalttıkça alçaltmış oluyor yani. Yükselmenin yolu nerede? Yükselmenin yolu iman dairesi içerisinde, yükselmenin yolu ubudiyet dairesi içerisinde, yükselmenin yolu peygamberlere tebaiyette geçiyor. Bakın burada onu ifade etti. Bütün kemalat-ı insaniye, insanlığın bütün yükseklikleri ve yükselişleri, bütün bunların hepsi ve beşerin bütün ulvi maksatları, yüksek gayeleri, hedefleri hepsi tevhid ile bağlıdır ve sırrı vahdetle vücut bulur. O Allah'a inanmakla, o iman dairesi içerisinde olmakla ve kendisi de aleme bu şekilde bakmakla vücut bulabilir. Burada iki şey önemli. Bir o dairenin içerisinde olmak, bir de her şeye iman nazarıyla bakmak. Zaten iman olunca biz ne yapacağız? Her bir tarafa o iman fenerini tutup öyle bakacağız. Yoksa sadece işte felsefe ne yapmış? Kendi aklının dürbünüyle bakmaya çalışmış yani. Kendinde ne ışık varsa onunla görmeye çalışmış. Onu ayrıca güçlendiren, ışıklandıran bir güce, bir nura, bir güneşe istinad etmemişler yani. Ondan dolayı önlerini görememişler. Gittikleri en basit yollarda dahi ne yapmışlar? Boğulmuş ve gitmişler yani. Üstad Hazretleri onlar için ne diyor? Onları boğan tabiat bataklığı benim ayağımın topuğunu dahi ıslatamadı diyor yani. Bak müthiş bir mana. Niye böyle? Çünkü bir şeye istinad ediyor. İstinad ettiği nedir? Kur'an. İstinad ettiği nedir? Nübüvvet. İstinad ettiği nedir? İman. İmanın nuru. İmanın nuruyla aleme nazar edince her bir şeyin bir manası, bir hedefi, bir gayesi, bir maksadı olduğu, her bir şey sırr-ı vahdetle birbiriyle rapt olduğu, bağlı olduğu ve onların her birisinin birbiriyle olan münasebetlerinde özel vazifelerinin bizzat verildiği ve tevdi edildiği, hiçbir şeyin rastgele olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bütün yaşadığımız hadiseler, vakalar hepsi imanın dürbünüyle, imanın nazarıyla güzelleştiğini biraz sonra verilen misallerde görmüş olacağız. Yoksa eğer vahdet olmazsa, insan mahlukatın en bedbahtı, mevcudatın en süflisi, bakın aşağılara iniyor. Ve hayvanatın en biçaresi, hayat sahiplerinin en çaresizi ve zişurun, şuur sahiplerinin en hüzünlüsü, ızdıraplısı, onun hüznünü, ızdırabını, sıkıntısını bertaraf edecek, tatmin edecek, izale edecek artık hiçbir şey kalmaz. Ve azaplısı ve gamlısı olur yani. Bakın. Şu günümüze bakın, Üstad Hazretleri bu zamanda yani insanlara yani hakkı, hakikati tebliğ ederken, götürürken şefkati ön plana çıkarmanın yani Risale-i Nur'un da özellikle ismi Rahime ve ismi Hakime mazhariyetinden hep bahsederiz yani. Rahim isminin nedir? Tezahürü bizde şefkat olarak kendisini gösterir. Ve bu asrın insanı küçüğünden büyüğüne her şeyle aslında çok yüksek seviyede şefkate muhtaçtır yani. Şefkate muhtaçtır. Bu asrın insanda baktığınız zaman zihnini nedir? Dünyasını kemiren bir sürü sıkıntılar vardır. Bir sürü hüzünler, bir sürü elemler, ızdıraplar, bunalımlar ve buhranlar. Onları adeta nedir? İnsanları psikolojik sorunlu haline getirmiş oluyor. Bütün bunların çözümünde esas olan şey nedir? Tevhiddir, imandır. Sırrı vahdetle aleme bakmaktır. Aşağıda şimdi bunların misalleri verilecek. Aslında psikolojik olan, yani bu rahatsızlıkların çaresi de aslında nedir? Şuradadır. Bunu görmüş oluyoruz. Çünkü insan, nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber, mahiyeti öyle çok mütenevvi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki, 100.000 çeşit elemleri hisseder, hayvan gibi değiliz. Hayvanların geçmişten veya gelecekten alacağı hiçbir elem yoktur yani. Bakın Cenab-ı Hak onlara bu kadar çeşit hissiyatlar, nedir özellikler, duygular takmamış yani. Duygular çoğaldıkça, duygular çeşitlendikçe, hissiyatlar arttıkça, hayattan kaynama suretinde hele hele insanda bunlar kendisini gösterdikçe, evet çok zenginiz, aksesuarlarımız çok, Cenab-ı Hakk'ın bize sayamayacağımız kadar çok takmış olduğu duygular var. Fakat bunların bir tarafı daha var. O tarafı da nedir? Onu söylüyor. Bu şekilde teçhiz edilmişiz ama aynı zamanda 100.000 çeşit elemleri, bunların her birisinin kendine ait olan elemi de var, saadeti de var yani. Akıl, çok büyük bir duygu, çok ulvi bir duygu, çok yüce bir duygu bizi insaniyet mertebesine çıkarıyor. Ama insaniyet mertebesine çıkarılan bu akıl, imanla, istikametle kullanılmadığı zaman aşağıda göreceğiz bakın bizi ne hale düşürüyor yani. Mahvu perişan ediyor. Allah muhafaza etsin. 100.000 çeşit elemleri hisseder ve 100.000'ler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Aynı zamanda bu duyguların almış olduğu keyifler ve lezzetler de var. Yani şeyin iki tarafı gibi, kılıcın iki tarafı gibi eksisi de var, artısı da var. Yani en yükseklere çıkabileceği gibi bu duygularla en aşağılara da, aşağıların aşağılarına da inebilir. Ve öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat. İşte burada bütünleştiriyor. Tevhid dediğimiz şey bu. Bütün kainata hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Neden böyle? Çünkü arzular bütün kainata dağılmış. Bütün kainata dağılan arzu ve istekleri, ızdırapları, elemleri, teessüratları olan bir insanın, bir mevcudun, bir mahlukun bütün bu ızdıraplarını, lezzetlerini, elemlerini icat edecek, yerine getirecek, onlara cevap verecek, hissiyatlarına evet diyecek ancak bütün kainatın Halik'i olan bir zat olabilir. Mesela insanda, misaller tek tek geldi şimdi, insanda gayet şedid ama çok şiddetli bir arzuyu beka var. Beka arzusu. Yani şu hayata mazhar olmuş muyuz? İstiyoruz ki bu hayat bizden gitmesin yani. Hastalıkmış, yanımızdan geçmesin. Ölüm mü, hiç dokunmasın yani. Olduğu gibi şu dünyada dahi, yani şu dünyada bunu konuşuyorum. Şu dünyada dahi İla nihaya ömrümüz devam etsin, gidelim yani. Böyle şiddetli bir hissiyat var. Aslında bu şiddetli hissiyatın cevabı, yani mantık ve muhakeme noktasına baktığımız zaman bu dünya olmamalı. Yani insan düşünüp tetkik ve tahlil ettiği zaman tamam, ebedi bir arzum var, bir iştiyakım var, hiç ölmeyecek, sönmeyecek bir hayatı arzu ediyorum ama bunun yeri aslında mantık ve muhakemece bu dünya değildir yani. Bu dünya olmamakla beraber insan bu dünyada dahi istiyor yani. Yani şu dünyanın her türlü sıkıntıları, elemleri, ızdırapları, meşe böyle olsa dahi hayatın burada ebedi olsun diye insanlar ne yapıyor? Çalışıyor, çırpınıyor, çabalıyorlar yani. Çünkü niye? Bu hissiyat çok şiddetli. Hissiyat şiddetli. Mesela insanda gayet şedid bir arzuyu beka var. Bekaya karşı şiddetli bir arzu. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki, şimdi bu maksadın en ideal noktası. Dedi ki bu dünyada düşünülüyor. Ama bu dünyada kalmak bu beka arzusunu tatmin etmez. Tatmin etmez. Olması gereken şey nedir? Mantık ve muhakemeci, işte iman burada devreye giriyor. Ben Allah'a iman ediyorum. Ahirete de iman ediyorum. Saadet-i ebediyeye de iman ediyorum. Saadet-i ebediyeye iman etmem neyi ortaya çıkarıyor? Benim şiddetli beka arzumun cevabıdır. Cevabıdır. Benim içime bekaya şiddetli arzuyu koyan zat, benim bu şiddetli beka arzumun karşılığında o saadet-i ebediyeyi verecektir. İşte onu veren zatın, bakın imanımızda nasıl bir özelliği, bir keyfiyeti var. Ne diyor? İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki, bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir, bu hissiyatı veren kimse, bu hissiyatı veren zat, bütün kainatı bir saray gibi tasarruf ediyor. Ne demek yani? Geliyor. Bir odanın kapısını kapayıp, diğer bir menzilin kapısını açması gibi. Bu kadar basit. Beka alemine bu arzuyla, yani hele hele ihtiyarlığına geldiği zaman bir insan, belli bir seviyeden sonra Cenab-ı Hak adeta şu dünyadan nefret ettiriyor yani. Usandırıyor. Yok mu beka diyor. Yok mu ahiret diyor. Yok mu saadeti ebediye diyor yani. Bakın, ha senin öyle bir sahibin var ki, seni yaratan öyle bir zat ki, bir odanın kapısını kapayıp, diğer odanın kapısını açmak gibi, bu kadar kolaylıkta seni bu alemden baki olan o aleme alır, senin bekaya olan şiddetli arzunun ve isteğinde ne yapar? Cevabını vermiş olur yani. Şimdi böyle bir insanı düşünün. Allah'a olan inancı yok. Ahirete olan inancı yok. Öyle mi? Bu arzunun cevabını nasıl bulacak? Onun için cenneti dünyada arayanlar var yani. Cenneti dünyada arayanlar var. Dünyada cennet olabilir mi? Mümkün değil. Dünyayı madde planında cennete çevirebilir misin? Mümkün değil. Uzaya gitmenin, uzayda bazı yerler bulmanın, işte buralarda acaba ebedi hayat var mıdır, sonsuz hayat var mıdır diye keşiflerin altında yatan mana da bu yani. Bütün bunların altında ben şu bekaya karşı olan şiddetli arzumun cevabını ölmeden bulabilir miyim yani? Ölmeden devam ettirebilir miyim? Ama imanın, İslamiyetin, Kur'an'ın, tevhidin, nübüvvetin ışığı altına girecek olsa sana diyecek ki o arzunun, isteğinin cevabı, karşılığı alem ahirette. Saadeti ebediye. Allah'a iman et, ona teslim ol, o bu alemde bir saray gibi idare eder. Odanın bir kapısının açtığı, kapattığı gibi nedir? Diğer kapıyı açtığı gibi bu dünya kapısını kapayıp alem ahiretin kapısını sana ne yapar? Hemen açar. Ya elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah müminiz. Elhamdülillah imanımızda bu manalar var. Risale-i Nurlardan da bunları ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki, bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp, diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp, ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzuyu beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktarı aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki, bunun içerisinde, bu beka arzusunun içerisinde o kadar daha farklı şeyler var ki, saymakla bitmiyor yani. Beka derken neyi kastediyorum? Sevdiklerimle ebedi beraber olmak istiyorum. Öyle mi? Şu lezzetler hiç gitmesin, bunlarla ebedi beraber olayım. Bakın, o kadar çok çeşit sayabiliriz ki yani. Ne ile alakadarsak, ne ile meşgul isek, onlardan hiçbir zaman kopmamak. O zaman çeşitler attı. Menfi, müsbet, maddi ve manevi, zulmani, nurani, ulvi, süfli, fark etmez. Ne kadar arzu ve istekler varsa, aslında bütün bunların hepsini halk edecek, icat edecek, cevap verecek, senin önüne koyacak bir Allah var yani. Dolayısıyla iman, tevhide olan iman, bizim önümüze böyle huzur, böyle mutluluk, böyle bir rahatlık veriyor. O zaman insan ne yapar? Bu dünyayı adeta gelip geçici bir mezra, bir tarla eker, ekilir, biçer, alem ahirete göçer gider. Onda da hiçbir sıkıntı çekmez yani. Evet, binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekte beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eder. Eden zat ise ancak sırrı vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan, tasarruf eden zat-ı ehad olabilir. Bir olan Allah olabilir. Hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatine ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i matlapları, arzu ve istekleri, kalbinin arzu ve istekleri ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit külli maksatları var ki, onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görsün. Ya bakın, mektubat var mı burada? Şurada dua bahsinde yani kalple ilgili anlatırken, yani kalbin bu en derininden geçen o seslere, o sadalara cevap verecek değil mi? Duanın diyor en güzel, bu çok önemli, en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki. Duayı anlatırken kalple, çünkü dua nereden geliyor? Kalpten geliyor. Kalpteki en gizli sesleri ve sadaları nedir? O kalbi bilen, o kalpteki o sadaları işiten Allah'a adeta işittirmek manasıdır. Dua eden adam bilir ki, birisi var ki onun sesini dinler. Derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Dua eden adamın zihninde, dünyasında böyle bir mana yerleşmiştir yani. Ben kime dua ediyorum? Allah'a. O Allah kimdir? Benim derdimi dinler. Benim sesimi işitir. Benim sesli veya sessiz söylediğim her bir söze veya sese ne yapar? Cevap verir yani. Enteresan. Birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir kerim zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir. O kalbinin hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir. Ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup dünya kadar ağır yükü üzerinden atıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Kur'an-ı Kerim bizim için ne diyor Cenab-ı Hak? Fefirru ilallah diyor değil mi? Firar edin. Kaçın. Ama kime? Allah'a. Allah'a kaçın. Niye? Sebebi nedir? Devamında geliyor. Ela bi zikrillahi tetme innul kulub. Kalpleri tatmin edecek ancak Allah'ın ne yapılması? Hatırlanması ve zikredilmesidir. Allah'ın anılması. Bakın burada da buna müthiş bir şekilde bir cevap veriyor. O muhit, büyük, külli maksatları var ki kalbin, onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet mahfi, gizli seslerini işitir. Bazen öyle olur ki onları biz dahi açığa çıkaramayız değil mi? Bazen Cenab-ı Hakk'a elimizi açtığımız zaman şu şekilde de herhalde dua edenler vardır. Yani ben yapıyorum da ya Rabbi sen kalbimden ne geçiyor onu biliyorsun yani. Biliyorsun yani. Şu dil bazen öyle olur ki kalpteki manaya tercüman olamaz. Zaten dil her zaman tercüman değildir yani. Her zaman. Ne zaman ki manaya bir elbise, bir kelime giydirirsin, o zaman dilden çıkarırsın. Ama o kelimeyi giydirmediğin müddetçe o mana kalpte saklı kalır, gizli kalır. Ağızdan da çıkaramazsın. Ağızdan çıkaramadığın zaman onu bilinmedi mi yani? Hiç bilinmedi mi? Bilmeyen bir zat hiç yok mu yani? Var. Allah. Ne kadar çıkaramasan da, ne kadar ifade edemezsen de, senin o kalbinin en derinliklerine yerleştirdiğin o manaları, o duyguları, o istekleri, o arzuları bilen bir Allah var. İşte insanın böyle bir imanı oldu mu, o zaman ne yapıyor? Rahat ediyor yani. Bilen, işiten ve cevap veren ve yerine getiren, imdad eden, kudreti her şeye yeten insanı ferahlandırıyor bu manalar. En gizli ve işitilmez, gayet mahfi sesleri işitir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine musahhar ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sırr-ı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Misal veriyor yani cihazların ne kadar kıymet aldığını. Yani şu lamba yani müthiş bir güzellikte teçhiz edilmiş cihazları işte her şeyi şekliyle, görüntüsüyle, rengiyle arz-ı endam ediyor yani. Ama onun bütün güzelliğini aslında ortaya koyan, bütün kıymetliliğini nedir ortaya koyan şey onun içerisindeki ışıktır yani, elektriktir. Ya onunla bir keyfiyet, onunla bir güzellik kazanmış oluyor yani. Evet, bizde her türlü cihaz var. Hatta en yükseği var. Ama bütün bu cihazlar en güzel, en yüksek seviyeye çıkması imanın ışığıyla, imanın nuruyla oluyor. 23. sözde bu ne yapılıyor? Uzun uzun ifade ediliyor. Mesela bunlardan bir tanesini bizim nazarımıza veriyor. İnsanın en kıymetli cihazı akıldır. Akıldır yani. Bundan da öteleri var da yani kalp ondan ötedir, vicdan ondan ötedir, ruha takılı diğer duygular var ki ileridir. Fakat insanı insan yapan, insanı insan yapan akıl özelliğidir. Eğer sırrı tevhid ile olsa, o akıl hem ilahi kutsi defineleri, hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur yani. Cenab-ı Hak aklı bize anahtar olması için vermiş. Neyin anahtarı? Şu kainatın kabları içerisindeki o bütün kapıları açacak yani. Zahiri kapıları da açacak, hakiki kapıları da açacak bir özellikte yaratmış aklı yani. Bu kainatı adeta bir kitap gibi aklın önüne koymuş. Oku diyor. Teemmel sudural kainat fe inneha minel mele-i ala ileyke resail. Şu kainatın bütün satırları semadan zemine indirilmiştir. Senin okuman için, dikkat etmen için birer kitaptır, birer risaledir. Oku şu kainat kitabını. Ne ile okuyacağız? Akıl ile. İşte Allah canibinden bakmak. Hani biraz önce dedik ya ilk inen sure. İkra diyor. Oku. Evet. Vazife okumak. Ama okumayı nasıl yapacaksın yani? Her tarafta kainat kitabı okunuyor. Üstad Hazretleri kainat kapıları zahiren açıkken hakikaten kapalı diyor. Zahiren açıklık noktasında herkes okuyor. Sanatı sanat için okuyor. Sanatı kendisi için okuyor. Sanatı nefsi için okuyor. Bütün bunları sanatı dünya için okuyor. Bu okumaların hepsi var. Ama sanatı Allah için okumak noktasında eksiklik var, noksanlık var yani. Çünkü niye? O sanat Allah'ın sanatı. Öyleyse sanat okunurken Allah için okunması lazım. O zaman hakikatte kapalı olan bütün kapılar açılacak. Esma-i İlahiye'ye de yol bulunmuş olacak. Bunun için akıl bizde aslında nedir? Bulunmaz bir anahtadır. O kapıların tamamının açılması için. İman oldu mu böyle. Ama iman olmadı mı o kapıların hiçbirisi açılmıyor. Kainata da bu manada bir kitap nazarıyla bakılmıyor. O zaman akıl bizim için ne oluyor? Önemli nokta bu. Diyoruz ya en kıymetli varlığımız. Yani Allah rahmet etsin hocam hep ifade ederdi. Yani hepimizi cennete alsalar da aklımızı da alsalardı yani. Akılsız olarak cennete gitseydik. İster miydik istemez miydik? Cevabı basit. Akılsız cenneti neyle yiyeyim? Öyle mi? Şu dünyada dahi akıllı olanların dünyadan istifadesiyle akılsız olanların istifadesi aynı mı? Hayır. Ya aklın kırıntısı dahi çok işe yarıyor ya. Küçücük arızalar hemen düzeltilmek için doktorlara koşuluyor yani. Dolayısıyla akıl bu manada çok büyük bir nimet. Çok büyük bir nimet. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtar olur. Eğer şirk, bakın işte ehli dalalet, ehli felsefe akıllarıyla gitmişler, semavi olan kitaptan, Kur'an'dan, nübüvvetten istifade etmemişler. Şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş'um, uğursuz ve sebebi taciz, durmadan sana taciz eden, taciz sebebi olan bir aleti bela olur yani. Başına bela yani. Akıl olmasa daha iyi yani. O bütün dertlerin içerisinden bir türlü kurtulamıyorsun yani. Ya şu aklım gitse de ben de bunların hiçbirisini işitmesem, görmesem, duymasam nedir? Dünyamda, sağında, solunda bu elemler, ızdıraplar neyiz? Bunların hepsi bitse. Bu kadar kıymetli bir nimeti niye reddediyorsun? Sebebi bu yani. Oysa bu nimet senin için bambaşka bir keyfiyet. Bir tanesini daha misal veriyor. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat. Hayvanlarda da bu var. Ama bir müddettir hayvanlarda. İnsanlarda öyle değildir. İnsanda ila nihayettir, ömür boyudur yani. Şefkat hiçbir zaman insandan ne yapılmaz? Kesilmez. Özellikle validelerin şefkati diğer, yani nedir, erkeklerin şefkatinden daha ileride. Hayvanlarda da aynısı cari. Ama bir müddet Cenab-ı Hak onları yavrularına kifayet edecek derecede veriyor, sonra alıyor. Fakat insandan almıyor yani. Hayatı ilerledikçe, yaşı ilerledikçe aslında kendisinin daha çok şefkate muhtaç olduğu, kendisinin daha çok şefkat etmesi gerektiği manası hep ortaya çıkıyor. Şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hirkat, Allah Allah, ayrılıktan gelen acılarla yakan ve yandıran bir keyfiyet. Şefkat o zaman o insan ne yapar? Yakar ve yandırır yani. Ayrılıktan gelen acılarla. Bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hirkati tam hisseder. Ne demek gafil valide? Farz edelim ki bir anne. Ahirete olan inancı yok. Böyle bir gafleti var. Allah'a olan inancı yok. Böyle bir gafleti var yani. Yok. Evladına şiddetli seviyede, yüksek düzeyde de bir şefkati var yani. Hasbelkader evladını Cenab-ı Hak da ondan aldı. Vefat etti yani. Şimdi evladına olan bu yüksek düzeydeki şefkat ne yapacaktır? Onu yandıracaktır yani. İçeriden içeriye ne yapacaktır? Yakacaktır. Şimdi soru. Bu validenin, bu annenin şefkatinin ateşini söndürecek ne olabilir? Şu dünyada neyi önüne koysanız onun şefkatinin ateşini söndürür? Hiçbir şey. Ancak evladı yeniden dirilip önünde anne ben daha ölmedim diyecek olsa o zaman ne yapar? O zaman yani o şefkat ateşi söner yani. Ha, birisi gelse dese ki senin evladın ölmedi. Ölüm yokluk değildir. Ölüm ebedi olan ayrılık değildir. Ölüm bir tebdili mekandır. Ölüm baki alemin bir başlangıcıdır. Ölüm alemi ahirete saadet-i ebediye bir yolculuktur. Senin evladın burada sana emanetti. Ama sana emanet veren o zat senin evladını daha bir güzel yere aldı. Seni de daha sonra onun yanına alacak. Ve böyle bir itikat, böyle bir inanç, böyle bir fikir o annenin kalbine, ruhuna yerleşmiş olsa o zaman ne olacaktır? O şefkatinin ateşi sönecektir yani. Onun için bu gibi ızdıraplara, bu gibi üzüntülere dayanmanın manası imandadır, marifettedir. Öyle mi? Allah'a olan muhabbette, ahirete olan imandadır. Başka bir şey değil. Onun için Mesnevi'de öyle ifade eder Üstad Hazretleri. Bir annenin evladına olan şefkatinden dolayı o şefkatinin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka ne vardır? Marifetullah'tan başka hiçbir şey Yok yani. Cenab-ı Hak kendisine olan imanımızı ziyadeleştirsin. İmanı billah, hemen sonrasında marifetullah. Daha sonra muhabbetullah. Daha sonra lezzet-i ruhaniye, imanın bütün mertebelerinde bizi gezdirsin inşallah. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırrı tevhid yardım etse, bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, eliyazü billah, öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi firakları ile bir çare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder yani. Muhabbetimiz öyle bir şey ki, neyi sevsek, bir karıncayı dahi sevsek, öyle mi? Ona muhabbetimizden dolayı onun kanadına, onun ayağına, onun herhangi bir şeyine zarar gelmesini istemiyoruz yani. Dolayısıyla insanın aslında alemi dolduracak kadar muhabbet insanda vardır. İnsanda muhabbet o kadar yüksek bir seviyededir ki, bu kadar yüksek seviyede olan muhabbet aslında Allah içindir. Kainata da olan muhabbeti Allah canibinden olur. Yani alemi sevdik, alemi sevmenin sebebi de Allah'ın eseri ve senatı olduğundan dolayı. Ha, bu şekilde olan sevgi kendisinde bir huzur ve bir mutluluk verir. Ama Allah'tan irtibatı kesik olan bir muhabbet, kainata hasredildiği zaman, kainatta kendisinin sağından, solundan, yanından, yöresinden, geçip giden, göçen, kaybolan bir çiçek, bir sinek, bir böcek dahi onu ayrılığından onu ızdıraba düşürecektir. Onu sıkıntıya sokacaktır, onu üzecektir. Bırakın evladı, dostu, ahbabı, kardeşi, annesi, babası, herhangi bir şeye olan muhabbetinden, onun ayrılığından, bir malından, bir mülkünden, arabasına bir çizik oluyor, hemen arabam diyor çünkü seviyor, hemen ızdıraba düşüyor yani. Oysa Allah canibinden baksa böyle olmayacak yani. Bakın geliyor. Eğer diyor şirk ve küfre düşse, eliyazü billah, öyle bir musibet olur ki bu muhabbet. Mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbubların ebedi firatları ile bir çare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptali his nevinden zahiren hissettirmiyor. Bir şey meseleyi bir nazarımıza veriyor. Neden insanlar bu muhabbetten dolayı gelen ayrılık, yani sevdiklerinin ayrılığından gelen ızdırabı hissetmezler? Onun bir cevabını veriyor. İnsanlar iptali his nevinden kendilerini ne yaparlar? Ya sarhoşluğa, ya eğlenceye, ya da günahlara atarlar yani. Bu şekilde muvakkat, geçici olarak bu gibi şeyleri hissetmezler veya duymazlar. Ama bir gün düğüm çözülür. Bu düğüm çözülecek yani. Ölümle bütün her şey ne yapar? Ayan beyan ortaya çıkar. O zaman birinci hal hiçbir zaman insana ne yapmaz? Fayda vermez. İşte bu üç misale, yüzer cihazat ve hissiyatı beşeriyeyi kıyas etsen, vahdet, tevhid ne derece kemalat-ı insaniye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi Sirac-ı Nur'un belki 20 risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir surette beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Şimdi bu risalede aslında en başından şimdiye kadar her bir meyvede Üstad Hazretleri başından geçen bir vakayı, bu gibi manaları ortaya çıkaran bir hissiyatını bizimle paylaşıyor. O hissiyatını da okumuş olalım inşallah. Beni bu meyveye sevk ve ihsal eden şöyle bir histir. Yani insanlar da bu gibi manaları aslında düşüne düşüne ne yapabiliyorlar? Çıkarabiliyorlar. Hep tevhid nazarıyla bakınca, tefekkür edince bu manalar insanların dünyasında aslında ne yapar? İnkişaf eder. İnkişaf eder. Ben hiç unutmuyorum. Ağrı'dan Van'a giderken bir minibüse binmiştim. Yani bir çiftçi amca oturup sohbet ve muhabbet ederken baktım ki tarlasını bana öyle bir anlatıyor ki tarlasını anlatıyor. Okumuş birisi değil yani. Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine olan delilleri bana tek tek sayıyor. Demek ki bir taraftan çift sürerken, bir taraftan tarlayı ekerken, diğer taraftan da onların hepsini tek tek tefekkür etmiş, tek tek düşünmüş, imanın ona vermiş olduğu aslında bir meyve. O nazardan bakmış ve oradan hep tevhid delillerini toplamış. Oradaki o halet ruhiyesini anlatsa belki onun neticesi olmuş olacak. Her birimizin hayatımızda böyle şeyleri vardır. Dolayısıyla dünyamıza gelen hisler, dünyamıza gelen manalar, yaşadığımız hadiseler ve vakaları hep tevhid nazarıyla böyle canlandırıp düşündürecek olursak aslında onların hepsinden kendimizin alacağı çok dersler, çok hisler ve hisseler olabilir. Adeta insanın yaşamış olduğu her bir vaka kendisi için bir marifet kitabı olabilir yani. Zaten alem hakikaten böyledir. Bakın Üstad Hazretleri misalini veriyor. Beni bu meyveye sevk eden ve ihsar eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Yüksek bir dağ. Herhalde bu yüksek dağ dediği Çam Dağı'dır değil mi? İhtimal ki Çam Dağı'dır. Çünkü Eskişehir hapishanesinden önce Üstad Hazretleri 8 sene Barla'da ikamet ettirilir. Mecburi ikamettir. O Barla'dayken işte Çam Dağı, kendisinin şeyde Barla'da bulunmuş olduğu Barla'nın hemen karşısında olan Gelincik Dağı zannediyorum. Ama Çam Dağı en yükseğidir. O en yüksek dağda da dağın en zirvesine, en zirvesindeki en yüksek ağaca ne yapar? Çıkar. Bu manada duasını, münacatını, tefekkürünü yapar. Çok uzun zamanlar orada kalır. Yani bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay, iki ay olur ki Üstad Hazretleri oradan hiç geri gelmez yani. Gecesinde orada kalır, gündüzünde orada kalır, tek başına kalır. Yanına kimseyi almak istemez. Zaman zaman misafir gelir, zoraki kabul eder yani. Onun için orayı bize anlatırken halet ruhiyesini şöyle bize tarif eder. İnsanlardan tevahuş, vuhuşa ünsiyet ettim der yani. Artık insanlardan uzak duruyorum, kaçıyorum. Adeta insanlardan bir nevi vahşet alıyorum. Ama asıl vahşete ünsiyet ettim diyor yani. Vahşet dediği gecenin karanlığı, orada canavarlar, hayvanlar veya daha başka şeyler, bütün bunların hepsine de ne yapıyor? Ünsiyet ettim. Biz gündüz nasıl bir yerlerde çok rahat bir şekilde gezip dolaşıyoruz, Üstad Hazretleri o geceleri adeta gündüz gibi geçiriyor ve tek başına. Yalvarıyor, yakarıyor. Yani münacatını, virdini, zikrini yaparken diğer taraftan da ne yapıyor? Müthiş tefekkürler yapıyor ve o tefekkür derslerini bizimle paylaşıyor yani. Öyle bir üstad ki sırlarını paylaşıyor. Bu çok önemli. Herkes paylaşmaz yani. Sırrını bizimle paylaşıyor. Bir tevhid sırrı. En yüksek seviyede bir sır. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah-ı ruhi vasıtasıyla. Ruhum öyle bir inkişaf etti, öyle bir yükselişe geçti ki adeta ne yaptı? Gafleti dağıttı. Kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratımdaki fıtri aşk-ı beka birden zevale karşı isyan edip galeyana geldi yani. Ya olur mu böyle adeta? Yani hem ebede aşık olacağım hem de etrafımdan, sağımdan, solumdan her bir şey kaybolup zevale gark olup gidecekler yani. Burada adeta ruh ne yapıyor? Feveran ediyor yani. Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahiri enbiya, büyük insanlar, büyük zatlar, peygamberler, onların yüksekleri ve yüceleri ve evliya ve asfiyanın sönmeleri, bu dünyadan göçüp gitmeleri ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye dahi kabre karşı tuyan edip feveran etti. Yani adeta böyle olmaması, hepsinin burada beraber olması gerekiyor. Ruhum bunu istiyor ve bunu arzu ediyor. Adeta böyle. Ve altı cihette istimdat karana baktım. Sağıma, soluma, önüme, arkama, öyle mi, geçmişe, geleceğe, her tarafa nedir? Yardım dilemek noktasında ne yaptım? Baktım. Hiçbir teselli, bir medet göremedim. Çünkü zamanı mazi tarafı, geçmiş zaman, bir mezar-ı ekber, o gidenlerin büyük bir kabristanı. Ve müstakbel ve karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarında elim ve hazin haller, üzüntü verici haller, hadsiz, muzır şeylerin tehacumatını gördüm. Birden ruh böyle bir haleti hisseder. Birçok vaka ve hadise insanı böyle bir halet-i ruhiye içerisinde ne yapar? Giriftar eder yani. Hele hele tek başına kalanlar, hele hele yalnız kalanlar, bütün insanlardan uzaklaşmış olanlar, kimseyle irtibat ve münasebeti olmayanların zihninde, dünyasında böyle manalar ortaya çıkabilir. Bu manaları def edecek bizde bir güç, bir kuvvet, bir kudret yok mu? Bakın işte cevabı geliyor. Birden, çok önemli. adeta Allah'ın varlığını ve birliğini, imanın kuvvet ve kudretini, o yüksek gücünü nazarımıza vermek noktasında o menfi olan haleti bizimle paylaşıyor. Peki bu menfi olan halette duracak mıyız? Hayır. Durmak olmaz. Birden onu ışıklandıracak elimizde güçlü bir fener, kuvvetli bir güneş var. Hemen onu ne yapmamız lazım? O tarafa tutup yönlendirmemiz lazım. Birden sırrı tevhid imdada yetişti. Bediüzzaman ki Allah'ı bilir, o ki Allah'ı tanır, o ki o Allah ki bütün kainat onun nazarında kabzayı tasarrufundadır. Böyle bir inanç, böyle bir iman, böyle bir itikadı var. Sırrı tevhid imdadıma yetişti, perdeyi açtı. Açıldı perde. Hakikati, halin yüzünü gösterdi. O halin gerçek hakikati nedir? Zahirde böyle ama, görünüşte böyle ama, hakikatte nedir? Yüzünü gösterdi. Bak dedi, bak dedi. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Ya, gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır, yer değişikliği. Bunları burada çok okumuşuzdur, çok okumuşsunuzdur, çok dinlemişizdir. Onun için geçiyorum yani, istifade edelim. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi, bir kapısıdır. Ve zindan-ı dünyadan çıkmak ve Bağistan-ı cinana bir uçmaktır. Allah Allah. Ölüm böyle tarif edilince, geçen bir yerde ölümle ilgili bahis açıyoruz. Ya öyle bir okuyorsunuz ki, öyle seviyoruz ki ölesimiz geliyor. Yok. Ölmeyelim de. Ölüm istenmez. Hastalık istenmez. Ama geldiği zaman da mukabele böyle olmalı. Ölüme bakış böyle olmalı. Nedir ölüm? Bu dünya zindanından cennet bostanlarına uçmaktır. Gitmek bile demiyor, uçmaktır. Nasıl uçmak? Ruhen uçmaktır yani. İnsan vefat eder etmez, mümin olan insanın ruhu ilk nereye uçar? Cennet bahçesine. Kabir alemi cennet bahçelerinin bir bahçe. Ruhen orada istifade eder. Ondan sonra nereye uçar? Sıratı belki hatif gibi geçerek cennete uçar. Ve uçar o artık. Uçar. Ayağı vardır, ayağa ihtiyaç yoktur yani. Bir yere gitmesi için ayağa ihtiyaç yoktur. Ruh hızıyla istediği her tarafa gider, her tarafta bulunur, bütün lezzetleri ve keyifleri yaşar. Bütün sevdiklerine kavuşur. Ölüm bir kavuşmaktır. Ne kadar bu dünyadan alem ahirete göçen giden sevdiklerim varsa, vefat ettiğim anda mümin isem, onlar da müminse, kabir aleminde onlarla hemen ne yapıyorum? Buluşuyorum. Allah buluşturuyor. Böyle bir imanım, böyle bir inancım var. Şimdi bu insan tek başına dahi olsa huzursuz olur mu? Sıkıntılı olur mu? Izdıraplı olur mu? Derdi tasası olur mu? Yok. Benim her şeyimi bilen, her şeyime cevap veren bir olan Allah var. Onun için yalnız olan Allah ile olmayandır. Yalnız olan Allah ile olmayandır. Madem Allah var, öyleyse hiçbir zaman yalnız değiliz. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u Rahman'a girmeye bir nöbettir ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye kat'i anladığımdan Allah'ın saadet diyarına bir davet. Cenab-ı Hak o daveti ölüm şeklinde gösterir. Bu diyor sana bir davetiyemdir, gel diye kat'i anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra bitiriyoruz. Zeval ve fenaya baktım, gördüm ki ayrılıklara sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misüldü. Lezzet verici bir teceddüdü emsaldir. Bir tazelenmektir. Durmadan yenilenmektir. Geldik. Nedir bir kabarcık misüldü? Güneşin ışığına mazhar olduk burada. Gittik. Burada biz seyrederken mazhar olduk. Şurada da mazhar oluyoruz ama biz orayı görmüyoruz yani. Biz orayı görmüyoruz. Orada durmadan nedir? Mazhar olup devam ediyor. Hayat ışığı hiçbir zaman aslında ne olmuyor? Sönmüyor. Sönmüyor. Bu odaya göre yok, yan odaya göre var. Var. Buradan oraya geçti. Anne karnına göre yok, bu dünyaya göre var. Hayat devam etti. Hayat ışığını Cenab-ı Hak hiçbir zaman söndürmüyor. Ölüm cesedin ölmesidir. Ruhun ölmesi değil. Ruh ne yapıyor? Hayatiyetini ila nihaya devam ettiriyor yani. Ve Esma-i Hüsna'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için alemi gayiptan gelip alemi şehadete şu dünyaya vazife darana bir seyarandır. Geldik. Vazifemiz var. Onları yapacağız. Bir cevelandır. Ve cemali rububiyetin hikmet darane bir tezahüratıdır. Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada neyi? Rububiyetin güzelliğinin bir tezahürü görünmesidir. Ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynedarlığıdır. Adeta aslında her bir mevcut Allah'ın sermediyetine bir ayna, güzel bir ayna olmuş oluyor. Ve onu göstermiş, onu izletmiş, onu seyrettirmiş oluyor. Yakinen bildim. Alemi de bu şekilde anlamak ayrı bir mana. Sonra altı cihette baktım, gördüm ki sırrı tevhid ile geçmiş, gelecek, ön, arka, sağ, sol, aşağı, yukarı o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor. Hiçbir tarafta aslında karanlık yok. Geçmiş bir mezar-ı ekber olmadığını, mezar-ı ekber değil, nere? Baki aleme gittiler. Belki zaman-ı istikbale inkılap eden binler mecalisi münevvere. Aslında onlar nerelerdeler? Binler nurani meclisteler, şurada olduğu gibi. Nurani meclisler devam ediyor. Nerede? Kabir aleminde. Ders bitmiyor. Nerede devam ediyor? Kabir aleminde. Bu dünyada dersi burada aldık. Vefat edince orada devam ediyor. Yeter ki burada böyle olalım yani. Nurani meclisler, bakın. Binler mecalisi münevvere ve mecmai ahbab, dostların beraber olduğu yerler. Binler menazır-ı nuraniye, nurani manzaralar olarak gördüm alemi. Allah Allah. Ve hakeza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım. Sürur ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Şimdi o dağ başında dedi ya, yüksek dağ başı. O dağ başında böyle bir zat ila nihaya kalsa ne olur ki? Hiçbir şey olmaz yani. Onun için keyfi yerinde, huzuru yerinde, mutluluğu yerinde. Niye iman var? Niye marifet var? Cenab-ı Hak ayırmasın. En büyük keyfiyetimiz, en kıymetli şeyimiz iman. Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi Sirac-ı Nur'un belki 40 risalelerinde cüz'i külli delillerle beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lem'a olan İhtiyarlar Risalesi'nin 13 adet ricalarında o derece kat'i ve güzel izah edilmiştir ki daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin.